Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Göktağ'la birlikte bugün konuğumuz Sayın Avukat Uğur Poyraz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Sayın Poyraz, İstanbul hukuk çıkışlı ve 25-26 yıllık baroya kayıtlı olarak
Evet.
özellikle ceza davaları ağırlıklı
Doğru.
olarak ülkemizin kaliteli bir hukukçusu. Gerçekten iyi bir
Teşekkürler.
hukukçu.
Sağ olun.
Müşahit olduğumuz için bunu söylüyorum. Şimdi efendim
Sağ olun.
sizin gerçekten uzun yıllar deneyiminiz var. Türkiye'nin sizin başladığınız yıllarda 80'lerde, 90'larda,
Evet.
2000'ler. Şimdi hukukumuzda bir ilerleme var mı? Yani yargıda reform çalışmaları sürüyor. Bunlar binalara aksediyor.
Evet.
Güzel binalara geçiyoruz. Hukukçuları yetiştirmeye çalışıyor ülkemiz. Ama yargılamalara bu yansıyor mu? Ve gelişme var mı?
Şimdi güzel bir soru. Ben Türkiye'nin 9. Kalkınma Planı dönemini yaşıyoruz. Bu 9. Kalkınma Planı döneminin devlet tarafından tabii planlamaları yapılırken ben Devlet Planlama Teşkilatı'nın Adalet Hizmetleri Komisyonu'nda yaklaşık 11 ay kadar çalıştım. 27 kişilik bir heyetti. Anayasa Mahkemesi üyesinden bana gelene kadar yüksek yargının her yerinden, askeri yüksek yargı da dahil, Noterler Birliği'nden, Barolar Birliği'nden, jandarma, emniyetten birçok yerden 27 kişi bu işe yaklaşık 11 ayımızı verdik. Oradaki birkaç tespit bugün de geçerli. Birincisi, Türkiye'de evet son yıllarda hakikaten inanılmaz güzel binalar yapılıyor. Yani sadece İstanbul'da değil, yolunuz düşerse mesela bir Karabük'tekini görün, Safranbolu'yu görün, tarihi Türkiye'vi, Kastamonu'yu görün, Erzurum'u görün, Antalya'yı görün. Hakikaten Konya her yerde çok güzel binalar. Ama yani aslında adliye bina yapmayla keşke güzelleşse. Hani aslında çadırda bile yaparsınız, sokakta bile yargılama yaparsınız ama yapılan yargılamaların sonucunda insanlar adliyeden kazananın da kaybedenin de gönül rahatlığıyla uzaklaşması gerekir. Ama şimdi İstanbul dahil, Türkiye'de adliyelere, yüksek yargı dahil sabah içeri girerken hakim, savcı, memur, avukat herkes mutsuz giriyor vatandaş. Çıkarken de aynı mutsuzlukla çıkıp gidiyor. Çünkü Türkiye hızla adil yargılama yapan, adalet dağıtan bir ülke olmaktan uzaklaşıp adet yerini bulsun tarzda yargılama yapan bir ülke haline geldi. Bunu siyasi iktidarla falan herhangi bir şeyle de orantılamıyorum. Asla öyle bir şeyim yok. Ama tabii Türkiye gelişiyor. Ticareti gelişiyor, toplumsal hayatı gelişiyor. Adliyesi de buna bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor. Ama adliye hep birkaç adım geriden gidiyor. Şimdi 80 ben 6 yılında, 85 yılında mesleğe başladım. 1976'da fakülteye girdim. Benim her zaman yani buradan da hürmetle anıyorum, elini öpüyorum. Burhan Apaydın avukat, benim ustam. Hala hayatta, Allah ona uzun ömür versin. Onlar bir mücadeleden gelmişler. 1920'lerden gelen, babası ağır ceza reisliği yapmış. Annesi İstanbul'da tek ağır ceza mahkemesi varken başkatip yapmış rahmetli Nuriye Hanım. Öyle bir aile. Kardeşi Dünya Barolar Birliği Başkan Vekili yapmış Orhan Apaydın için. Şimdi bunu niye söyledim? O yılların insanı da, o yılların toplumu da ve o toplumun içinden çıkan hakim, savcı, avukat da çok üst düzey kültürde, kalitede olan insanlar. Şimdi hukuk, hukuk hayatın ilmidir diyor Ulpianus. Hukuk hayatın ilmi ise bu ilme sahip olan, hayat ilmine sahip olan insanların hukukçu kimlikleriyle bunu hayata aksettirmesi lazım. Ama siz hukuka ilişkin bütün kitapları okumuş olabilirsiniz. Bütün üniversiteleri bitirmiş, işte yüksek lisanslar, doktoralar yapmış olabilirsiniz. Ama hayatın ilmine sahip değilseniz, hayatın içinden gelmiyorsanız, o kültürü, o yaşam kültürünü eğer özümsememişseniz, sizin hukuk bilginiz havada kalır. Şimdi Türkiye'de maalesef hakimlerimiz toplumdan izole olmuş bir hayat yaşadıkları için yıllarca, yani selam verse acaba niye selam verdi? İşte biriyle yemek yese niye yemek yedi? İbadetini yapsa acaba mürteci mi? Gidip bir kahvede bir kağıt oynasa acaba kumarbaz mı? Denile denile hakimlerimiz, savcılarımız toplumdan kopuk, sosyal hayattan kopuk, kendi içinde yaşayan, o nedenle de hayatın ilmine, hayatın akışına çok vakıf olmayan insanlardan oluşmuş. Şimdi siz onlarla hayata dair problemleri çözüyorsunuz. Çok basit bir örnek. Hayatında hiç çek karnesi almamış. Hiç çek keşide etmemiş. Ya da birinin keşide ettiği çekin karşılıksız çıkması sonucunda ne olduğunu yaşamamış bir insana kürsüde çekle ilgili karar verdiriyorsunuz. Ben bunu şeye benzetirim. Hiç çocuk doğurmamış bir kadın çocuk bakım kitabı yazarsa, ne kadar başarılı olursa, hayatın içinden gelmemiş insanları yaptıkları yargılamalarda o kadar başarılı oluyor. Nitekim işte yansımalarını da görüyoruz toplumda. Yargı kararlar veriyor. Her gün binlerce karar veriyor. Yüzlerce İstanbul'da, binlerce Türkiye genelinde veriyor. Yargıtay işte 150'ye yetmiyordu. Onlara bir o kadar daha ekledik. Habire her gün karar veriyor. Danıştay şu su bu su. Ya ama bir türlü adalet Türkiye'de oturmuyor yerine. Çünkü yani insanların gerçekten bu toplumda öncelikle adalet beklentisi, öncelikle hukuk beklentisi olması lazım. Yani hukuk, adalet illaki mahkemelerde dağıtılmaz ki. Yani ben sizin diyelim ki arabanıza çarptım, gelip özür dileyip, ya arkadaşım kusura bakma, zarar neyse vereyim, sen de bana hakkaniyetli davran, yani benden fazla bir şey alma deyip el sıkışıp biz bunu çözebiliyorsak, biz ikimiz hem doğal hukukçuyuz, hem hakkaniyetli, adil, vicdanlı, erdemli insanlarız. Ama sokaktaki en basit ilişkimle adliye taşındı bir ülkede. Yani hukuk bilinci olmayan, adil olmayan, vicdanlı olmayan insanların hızla arttığı bir ülkede mahkemelerden çözüm üretilmesini beklemek de abesle iştigal oluyor. Bu konuda bir şey özellikle söyleyeceğim. Yani Türkiye'de adalet aslında insanların, toplumun bir aynası, bir göstergesi. Yani çağdaş ülkelerde, modern ülkelerde, İnançlı insanların olduğu ülkelerde, yani hem Allah'a olan inancı hem de insani değerleri olan inançların olduğu ülkelerde insanlar adliye mümkün olunca az gidiyor. Gerçekten yani, çünkü şöyle de bir şey söyleyelim, mahkemelerin verdikleri kararlar adil olsaydı, verdikleri kararlar o günden sonra bir daha tartışılmazdı. Bizim gibi ülkelerde, bizim ülkemizde 60'ta idam ettiğiniz başbakanın adalet ve hakkını ancak 2000'li yıllarda verebiliyorsunuz. 70'te 80'de cezaevlerine tıktığınız, işkence yaptığınız, haksızlık yaptığınız, mazlum duruma düştüğünüz insanların mahkeme kararları var hepsi. Hukuka uygun, kanuna uygun verdiğini iddia ettiniz. Ama hakları, hukukları bakın yeniden ortaya çıkıyor.
Evet.
Yeniden açılıyor. Bizim yaşadığımız olaylar var. Yeri gelirse onları da konuşuruz. Mahkemeler kararlar veriyor. Ama veren hakim bile karar yüzümüze bakarak, gönül rahatlığıyla dimdik bir başla söyleyemiyor. Önüne bakarak, aman işte efendim verdik ama kusura bakmayın der gibi kararlar veriliyor Türkiye'de artık. Yani verdiği karara inanmayan hakimlerle, düzenledikleri iddianamelere inanmayan savcılarla yapılan yargılamanın sonucunda verilen kararlar asla kamusal düzeni de sağlamaz. Bu dünyada da, ahirette de insanların vicdanına, aklına, imanına uygun olmaz. O nedenle de huzur olmaz. Yani söyleyecek çok şey var ama sonuçta en önemli şey bana göre adalet, insanlar arasındaki düzeni sağlayıp huzurlu yaşamaları içindir. Türkiye'de her gün adliye binaları arttığı halde, cezaevleri arttığı halde, işte yetmiyor yine hakim savcı alınca halde toplumsal huzur yok.
Evet. Şimdi adalet duygusu elbette ki vicdandan çıkıyor. Dolayısıyla tabii, hukuk da vicdandan tabii çıkıyor, akıldan çıkıyor. Bunun tatminini engelleyen faktörler olarak, yani iyi hukukçu yetişmemesi mi, hukukçuların ideolojik davranması mı, çeşitli sosyal sebepler mi? Yani günümüzde cereyan eden bu eksiklikleri hem neler hem nasıl giderebiliriz?
Bir cümle bunları söyleyeyim. Tam buyurun. O sırada, yani daha belki laf olacak değil mi? Şimdi bakın, dünyada bazı şeyler var. Bunları çok üretirseniz değeri düşer. Az üretirseniz de, az bulunduğu için, hani tabiri caizse talebi karşılamadığı için sonuç doğurmazlar. Ben fakülteye girdiğimde iki tane, İstanbul ve Ankara olmak üzere iki fakülte vardı. Sene 1976. 36 yıl sonra bugün geldiğimiz rakam 101 tane. Şimdi birincisi şuradan başlayalım. İyi eğiteceksiniz. Nitelikli insan yetiştireceksiniz. Ve bu insanları mezun olduktan sonra doğru yerlerde kullanmak için doğru şartlar yaratacaksınız. Ama Türkiye'de son 30 yıldır hukuku itibarsızlaştırıp devleti ticarethane gibi yönetmek anlayışı hakim olunca ilk yapılan şey her köşe başına bir hukuk fakültesi açmak oldu. Yani hukuk fakültesi açmak, çünkü bir bina kiralıyorsunuz. Geçenlerde Yalova'daydım. Baktım bir binanın 7. katımını hukuk fakültesi yazıyor. İnsan inanamıyor. Yani terzi atölyesi gibi. Orada işte bir iş hanının bir katı kiralanmış. Oraya masalar konmuş. Bir de tahta konmuş. İşte oradan buradan giden öğretim üyeleri ya da oradaki avukatlar vasıtasıyla hukuk eğitimi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sadece orada değil, Türkiye'nin birçok yerinde böyle. Şimdi iki tane fakültede, üniversitelerde profesörlerin ders verdiği sistemden bugün avukatların ders verdiği hukuk fakültelerine geldik. Bir defa hukukçu yetiştirmek için sadece fakültede değil. Üstadım şimdi Fransa'da mesela stajın son 15 günü zerafet dersidir. Hukukçunun nasıl giyinmesi gerektiği, nasıl oturup kalkması gerektiği, nasıl bir çatal tutması gerektiğine kadar. Ama biz şimdi Anadolu'nun muhtelif köşelerinden çocukları üniversite kazan diye büyük şehirlere ya da belli yerlere getirip dördünü beşini bir odaya tıkıp orada işte bir an önce maddi sıkıntılar nedeniyle bir okul bitirip bir diploma sahibi olup hayata atılması gailesinin içine atarsanız hukukçu da yetişmez, hukukçu da olmaz, hukuk da olmaz. Yani bir defa hukukçuyu yani orkide yetiştirir gibi, nadide bir çiçek yetiştirir gibi ihtimamla yetiştirmeniz lazım. Ben bunu söyleyince bazı insanlar kızıyor. Yani sen hukukçusun, kendine ayrıcalık istiyorsun diyor. Hayır. Ama yani kainatı yaradan Allah nasıl ki herkese hakim oluyor, herkes hakkında bir hüküm veriyor ve verdiği o hüküm sayesinde kainatın bir düzen içinde devam etmesini sağlıyorsa onun adına demeyelim ama yeryüzünde de bu hakkı kullanan bir tek varlık var, o da hukukçu. Yani ilahi adaletin yanında dünyevi adaleti oluşturacak, dünyadaki düzenin devamını sağlayacak, huzuru sağlayacak olan hukukçu. Şimdi o kalitede insanı siz yetiştirmek için çaba göstermezseniz, her köşe başına fakülte açarsanız, çoğunun hocası yok, tahtası, tebeşir bile yok. Oradan çıkanı da uydurma stajlarla hakim, savcı ve genellikle avukat diye sokağa salarsanız, ne hukuk kalır, ne hukukçu kalır. Bugün İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat sayısı, aktif avukat sayısı 31 bine ulaştı. 31 bin avukatın olduğu İstanbul'da şu anda genç kardeşimiz 1000 lira, 1500 liraya iş bulmak için çaba sarf ediyorlar. Hakim savcılarımızın yaşam standartları ortada. Yani şimdi bu kalitedeki, bu şartlardaki insanlardan siz toplumsal düzeni, huzuru, insan haklarını filan elde etmeyi beklerseniz bence çok beklersiniz. Yani abeste iştigal etmiş olursunuz. Onun için yani şu gün oturup aslında yasal mevzuat tam uygulasak, yani çok basit bir şey söyleyeyim. YÖK kanuna göre üniversitelerdeki bölüm başkanlarının kendi üniversitesinin kadrolu öğretim üyesi olması lazım. Ama Türkiye'de şu anda aktif olan 82 tane hukuk fakültesi var bugün itibariyle. Ama Türkiye'de 82 tane ceza usulü hukuk profesörümüz yok ki. Hadi olmadı onların yerine bari doçent koyalım oluyor. Doçentler de yetmiyor. İşte İstanbul'dan uçağa binsin Kıbrıs'a gitsin. Oradan uçağa binsin Elazığ'a gitsin. Vakit bulursa biraz da işte Konya'ya gitsin, turneye çıkmış şarkıcı gibi dolaşan hocalarla, işte kitaptan, televizyondan, bilmem nereden ders çalışan çocukla hukuk çertiyorsunuz. Öyle bir şey olamaz ki. Yani elmas yontar gibi. Yani bir usta düşün ki yani adam ocaktan en iyi karbonu alıyor, aslında bir kömür parçasını alıyor, sabırla onu yontuyor. Günlerce üzerinde uğraşıyor. Bir tane doğru düz bir elmas çıkarmak için emek veriyor, alın teri veriyor, yılların tecrübesini veriyor. Sonra da ortaya bir ürün çıkartıyor. Biz pencere camı üretir gibi hukukçu üretiyoruz. Şimdi klasik bir örnektir. Geçen yüzyılın başında dünyada pırlanta üretimi aşırı fazla. Yani o nedenle de pırlanta çok değersiz. 4-5 büyük şirket var Güney Afrika'dan Alaska'ya kadar. Ellerinde kazma kürek üretiyorlar, satıyorlar. Sonra bakıyorlar ki ya biz bu kadar üretiyoruz ama bu hak ettiğimiz bir kazanca dönüşmüyor. İnsanlar köle gibi çalışıyor filan. E ne yapalım? Deniyor ki De Beers diye işte meşhur bir adam var. Diyor ki ya biz talep kadar ya da talebin altında üretim yapalım. Önce talep kadar sonra talebin altında üretim yapınca dünyada pırlanta fiyatları yükseliyor. Bir şeyi çok üretirseniz, doğru bile üretseniz kıymeti kalmıyor. Şimdi İsveç'te insan az üretiliyor, insana korkunç değer veriliyor. Türkiye'de insan çok üretiliyor, değeri yok. Masanın değeri insandan daha fazla. Arabanın kasko değeri içinde ölenden daha fazla. Arabanın içinde ölen insan mı değerlidir, araba mı değerlidir? Ama biz insanı çok ürettiğimiz için ama arabayı ithal getirdiğimiz için arabaya daha çok kıymet veriyoruz. İşte o nedenle hukukçu da böyle fason iç çamaşır üretilir gibi, fason ceket, pantolon üretildiği sürece sonuç alamıyoruz ama galiba Türkiye'de hukuku dejenere edip, hukuku önemsiz hale getirip onun yerine bazı müesseseler konmak istendi. Ve bunu da bayağı becerdiler. En son şimdi Yeri gelse de onu da konuşsak. İşte bu kadar hukukçu, hakim, savcı, avukat var yetmiyor. Biz onun yerine bir de ara bulucu getirmeye çalışıyoruz. Ya da icra dairelerini özelleştirmeye çalışıyoruz filan. Yani hukukçuyu pasifize eden, hukuku dışarı iten, onun yerine kendi çözümlerini üreten, yeniden bir toplum dizayn etmeye çalışan bir anlayış var. O nedenle birincisi iyi hukukçu üretmek. İkincisi de hani az önceki sözlerim içinde söylediğim için diyorum, ona maddi anlamda hukuku üretebileceği, bugünün ya da yarının kaygısıyla yaşamayacağı bir ortamı sağlamak. Şimdi yeni bir hakim kura çekiyor, 4. bölgeye gidiyor. Türkiye'nin en ücra yerleri. Aldığı maaş 2200 lira, 2300 lira. Sen diyorsun ki aman kimseyle de temas etme. Evde otur, işinden başka, karından başka kimseyle de konuşma evliysen. Ama hukuk üret. Yani lojman varsa adı neyse, yemesi içmesi, çocuğunun eğitimi bilmem nesi, ya geçim sıkıntısı çeken adamdan hukukçu mu olur? Geçim sıkıntısı çeken insan hukuku nasıl düşünsün? Kendi derdine yanan insan başkasının derdiyle nasıl dertlensin? İşte bütün bunlara baktığınız vakit maddi şartlarını, eğitim şartlarını, bir şey daha var çok önemli. Türkiye'de hukuk fakültesinden bir kere mezun olmak ve bir diploma almak, bir de staj yapmak ölene kadar size hukukçu olma hakkını veriyor. Böyle bir şey yok. Ben fakülteye girdiğimde okuduğum ceza hukukuyla bugün okuduğum ceza hukuku arasında 3 kere değişiklik oldu. Arada yapılan değişiklikler hariç. Usul hukuku 2 kere değişti. Diğerleri de değişti. İcra iflaslar hepsi değişti. Ama hiç fark etmez. Siz bir kere 50 yıl önce diploma aldınız mı? Bir de ruhsat, 50 yıllık avukat, tecrübeli avukat oluyorsunuz. Ne bir lisanslandırma, ne zaman zaman bunların gerçekten bu vasıflara sahip olup olmadıklarını test etme. Hiç öyle bir şey yok. Kürsüye çıkan hakimlerimiz de öyle. Hele heyet halinde çıkanlar da başkan hariç diğer ikisi, hani biri defterde gün veriyor, o biraz daha bir şey, öbürleri otursun sadece. Ticaret mahkemesi işte dağıttılar o yüzden. Dediler ki her hakim kendi dosyasına sahip olsun. Yargıtayımız da öyle. Yani sayılarını arttırdık. Aman işte eskiden 2 dakikada bir iş çıkıyordu. Şimdi işte 5 dakikada bir iş çıksın filan gibi. Adaleti zamana endeks diyerek filan. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani ne deniyor? Bu hakimleri savcılar aldık ki hızlı karar çıksın, eriteceğiz diye. Hukuku eritmek de olmaz ki. 5 dakikada bir çıkan kararla siz istediğiniz kadar doğru iş yaptın deyin filan. Şimdi neresinden tutsanız elinizde kalıyor demin sebebi o. Hukuk filan aramıyor. Sadece kendi menfaatime, kendi cebime, kendi işte hukukuma göre sonuç alabiliyorsam en başarılı benim diyor. Avukat da öyle. Avukat da gelip de adaletle, hakla ilgili size sormuyorlar. Nasıl bu işi bitirsin diye soruyorlar. Yani onun için daha iyiye gitmesi için, yani yardım, dert yanmaktan öte daha iyiye gitmesi için birincisi mutlaka hukuk fakültesi sayılarını böyle yüzlü sayılarda değil 20 ile 30 sayıları düşüreceksiniz. Bunlar çok iyi öğretim kadrolarının elinde 5 sene boyunca birebir neredeyse eğitimle iyi şekillendirilecek. Yani daha öğretmenini görmeyen, profesörünü, doçentini görmeyen insanların mezun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İyi eğiteceksiniz, iyi staj yaptıracaksınız. Staja girerken, stajdan çıkarken mutlaka sınavlara tabi tutacaksınız. Dünya ile yapıyor. Artı branşlaşacaksınız artık. Yani her şey bilen avukat öyle bir şey yok. İşte sağ olun siz iltifat ettiniz. Yani 26 yıldır ağırlıklı ceza hukuku yaptım. Ben mesela icra hukukundan anlamıyorum. Anlamadığım gibi de merak da artık etmiyorum. Çünkü kendi branşımda çalışmaya o kadar çok gömülmüşüz ki o branşa yani bir koltuğa ikinci bir karpuz sığdırma şansınız yok. Eskiden dar hayat, dar hukuk. Herkes her şeyi biliyormuş. Şimdi öyle bir şey yok. Branşlaştıracaksınız. Mesela Türk Avukatlık Kanunu branşlaşmaya engeldir. İşte zaman zaman 5 yılda bir, 10 yılda bir belki yeni bir sınavdan geçireceksiniz. Dediğim gibi yani çünkü abilerimiz, ablalarımız var. Yani bir kere ruhsat almış, bir daha hayat boyu kimse sormamış lan neyi biliyorsun diye. Şimdi bütün bunları yan yana koyduktan sonra yani iyi hukukçu yaratmak ve onu yaşatmak için gerekeni yapacaksınız. Biz de sadece evet. Son bir şey söyleyeyim. Biz de hakim savcılarımızın da işte ticaret mahkemesi, şu mahkeme, bu mahkeme gibi diye ayrılır ama yani onlar da çok o konularda doktora yapmış, yüksek lisans yapmış olduğundan değil. Oraya çıkarlar sonra kendileri evde çalışıp ya da sonra el yordamıyla bir yere vardıkları içindir yani.
Biz tabii uzun yıllar hukuku içinde olan yargılamanın tabii bir ayağı savunma evet. Avukat ama yargılamanın yargıç ayağı var ve uzun yıllar tecrübelenmiş Mesela hakimlerimiz yüksek yargıda görev evet. alıyorlar. Ama siz geçen programlarda da bahsetmiştiniz. Yüksek yargıda bozulan kararların oranı da çok yüksek.
Çok yüksek.
Evet. Nasıl oluyor?
Yani Ceza Genel Kurulu'na, Hukuk Genel Kurulu'na gelen kararların %50'si ne yakını bozuluyor yani. Böyle bir durum var. Tabii bu da hani kararların ne derece hukuka uygun olduğu tartışmasını beraberinde götürüyor. Uğur Bey deminden arz etti. Yani dostlar bir kere hani doğru bir inceleme olmuyor açıkçası. Yani iki dakikada bir kararın çıktığı bir ülkede hukuka uygun, adalete uygun kararların çıktığını düşünmek mümkün değil tabii. Yani geçen programlarda örnek vermiştik. Hızlandırılmış tren projesi vardı.
Evet.
Pamukova'da tren devrildi. Hı hı. Yani adaleti hızlandırmaya çalışırsanız adalet devrilir yani. Çünkü incelenmeyen bir dosyanın akabinde hiçbir şekilde adalet bir karar çıkması hiçbir şekilde mümkün değil yani burada.
Hayır, bir cümle söyleyeyim tam bu noktada. Yani işin ilginç olanı biz böyle işte bir şeyleri hızlandırmaya çalışıyoruz. İşte şimdi bölge adliye mahkemeleri kurulacak. Böylece yargı daha da hızlanacak falan. Yani şimdi düşünüyorum da ya ben kendimi kandıracağım ya birileri beni kandıracak. Ama böyle bir şey mümkün değil. Önemli olan ihtilaf sayılarını, huzursuzluk sayılarını, çatışma sayılarını azaltarak bu işi daha iyi yapacağına dair bir toplumsal bilinç ve adalet sistemi oluşturmak. Şimdi bakın hukuk kalitede hiç okunmayan davalar var. Hukuk branşları var. Kira tespit davası diye sulh hukukları felç eden bir dava vardır. Aslında hiç okunmaz. Kira parasının enflasyon karşısında ya da ani olaylar karşısında değer yitirmesi karşısında taraflar arasındaki kira akdinin yeniden düzenlenmesine ilişkindir. Türkiye tabii bir dönem 5000'li 7000'li işte birkaç yüzlü rakamlarla çifhaneli enflasyonlarla yaşadı. Ama son 10 yıldır şu ya da bu sebeple belli bir enflasyon çizgisinde gidiyor. Yani diyelim ki bu sene %10 bir hüküm koyarsınız. Dersiniz ki Türkiye'de kira paraları enflasyona endekslidir. Ancak ani beklenmeyen, öngörülmeyen değişiklikler, mücbir sebepler karşısında hakimin sözleşmeye müdahalesi diye bir yol var. Evet. Asli hukuk hakimlikleri bakıyor buna. Ona gideceksiniz dersiniz. Bir anda sulh hukuklara intikal eden aslında 300-500 liralık anlaşmazlıkların %50'si 60'ı azalır. Biz Çek Kanunu diye işte meşhur 3067 sayılı bir kanun çıkardıydık. O kanun çıktığından beri 7-8 kere değiştiği halde çekle ilgili ödemeleri yani piyasayı düzenleyemedi. Çünkü kanunla ticaret düzenlenmiyor. Böyle ceza yaptırımlarla düzenlenmiyor. Şimdi hatadan dönecekler. Neden? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve sözleşmesine göre. Yani biz bu çek yasasından kaynaklanan davalarla asliye cezaları ve şimdi sulh ceza mahkemelerini felç ettik. Evet. Yani biz kendi kendimize ayak bağı yaratacak hukuk fakültelerinde okutulmayan dava tipleri yarattık. Bir defa huzursuzlukları asgariye indirecek çözümler üretmek lazım. Her olayı adliye intikal ettirmemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim, gidin icra dairelerine yüzlerce dosyanın, binlerce dosyanın %70-80'i 1000 lira sınırının altındaki alacaklar. İşte GSM firmaları, tencere, tava firmaları, işte taksitle satış firmaları. Şimdi bunları çözecek dünya başka formüller bulmuş. Biz onları bulmamışız. Her şeyi adliye çözsün mantığıyla, her şeyi adaletin, hakimin, savcının önüne atmışız. Az önce Ceyhun Bey'e sorduğunu söylüyorum. Hı hı. Mesela Türkiye'de her 100 iddianamenin 65 tanesi sanık lehine sonuçlanıyor. Dünya istatistiklerine göre bu korkunç bir rakam. Yani bize düşünün ki en yakın rakamlar Japonya'da ya da Fransa'da, İngiltere'de var. %8-9 adamlar. Bizde %65. %8-9. Şimdi yani o zaman ben şunu diyorum. Her 100 iddianamenin 65'i Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen iddianın 65'i yargıdan dönüyorsa Türkiye'de ciddi bir iddia sorunu yaşanmaktadır. Evet. Ama bunu beraberce yıllardır konuşuyoruz. Diyoruz ki gözaltı aşamasından itibaren iddiayla savunmayı eşit şartlarda siz yarıştırmazsanız, eşit şartlarda delil toplamalarına sanığın şüphelinin kendini ifade etmesine izin vermezseniz ileride bu yanlış Bağdat'tan döner diyoruz. Dönüyordu.
Evet.
Şimdi Türkiye'de şu kanaatleri değiştirmedi. Yani yeni yasalar da çıktı halde. Biz de soruşturmayı savcı yapar, polis elinin altında ama savunma makamı el kolu bağlı bekler. Ta duruşmaya kadar, duruşmada işte kendini ifade etmeye başladıktan sonra iddianameler hani lime lime dökülür. Ya gelin en baştan yarışalım. Mesela bir örnek söyleyeyim yani bunu yaptırmazsınız. Evet. Şimdi bir şeyleri düzelteceksek, dünya bunları düzeltmiş. Yani biz Amerika'yı yeniden keşfedeceğiz de yeniden yollara çıkmanın manası yok. Ama biz hala direniyoruz. Yani işi çözmek yerine mevcudu nasıl idare ettiriz? Yani mesela ne oluyor? Cezaevleri yetmiyor. İşte Silivri 10 tane yaptık yetmiyor. Şimdi Hastal'da işte 10 tane daha yapalım deniyor. İşte dünyanın en büyük adliye binalarını yapıyoruz diye çok övünüyoruz. Ya aslında utanmak lazım. Yani Türkiye öyle bir hale geldi ki şu ya da bu sebeplerle dünyanın en büyük binalarını yapıyoruz. Yine yetmiyor bize. İşte Yargıtay bilmem kaç yüz tane daha hakim alındı. İşte eskiden efendim 3 dakikaydı şimdi 5 dakika ayırıyoruz dosyalara. Ya ayıbın tescilini yapıyorsunuz. Şimdi bunun yerine ihtilafları çözecek ticareti, aile düzenini, biz hep ceza konuşuyoruz. Günde 500 kişi evleniyorsa ertesi gün 300'ü boşanıyor.
Evet.
Yani ahlaki şartlar düzelecek. Hukuk neticede ahlak düzenidir. Hukuk neticede ahlaksız insanlara bir şey yapamaz ki. Ahlaklı insan yetiştireceksiniz. Aile terbiyesi olan insan yetiştireceksiniz. Edepli, saygılı, utanan insan yetiştireceksiniz. O zaman bu iş çözülür. Yoksa yani idam cezası da verseniz, kolunu da kesseniz, kafasını da kesseniz, adam ahlaksızsa, aile terbiyesi yok, edebi yok, utanması yok, inancı yoksa, hiçbir şey yoksa hukuk ona ne yapacak? Yani bu şeyden başlıyor. Yani çocuk doğduğu andan itibaren başlıyor. Ama hani çok da konuyu dağıtmak istemem ama Türkiye'de ne aile düzeni kaldı, ne mahalle düzeni kaldı. Hani herkes şimdi eskiden değil mi? Benim de çocukluğumda öyleydi. Yani sokakta bir büyüğünden utanırdı. Mahallesinden utanırdı. Ama şimdi herkes bireyselleştirildi. Birini tanımayan, selam vermeyen, sevmeyen insanlardan. Onun için eskiden bir mahalleye icra arabası gelse insanlar utancından yerin dibine geçerdi. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne her gün 500 tane falan icra arabası kalkıyor. Hiçbir şey değişmiyor. İnsanların ar damarını, haya damarını, utanma duygusunu, ahlak duygusunu yok ederseniz hukuk diye bir şey kalmaz ki zaten.
Elbette. Tabii sosyal ve ahlaki etkenler yani insanların vicdanlarını yükselten bir eğitim tabii önemli. Yani Oxford'da eğitim görebilir insan ama bu onun kaliteli ruha sahip bir insan olmasına yeterli bir unsur değildir. Vicdanı parlatan, insanın ruhunu yükselten, ahlaklı, erdemli bir eğitim,
tabii,
imani bir eğitim her sorunun aslında kökeninde olan bir çözümdür.
Yani
hukuku da aynı şekilde.
Yani sonuçta hesap vereceği kendi bir vicdanı ve yarın öbür gün bunun bir de öbür dünyası olduğunu düşünmeyen insan cezaevine de koysanız fark etmiyor. Ne yaparsanız yaparsanız fark etmiyor. Çünkü eğer fark etmiş olsa, bakın lafınızdan seyirdim. 2005 değişikliğiyle cezaları ne kadar ağırlaştırdık? Zannettik ki işte bu cezaları ağırlaştırınca, daha çok cezaevi yapınca, adliyeleri büyütünce Türkiye'de adalet olacak. Yok. Her geçen gün toplumsal huzursuzluk ve adaletsizlik ve suç oranı artıyor. Çünkü insanı yetiştirmediğiniz sürece onun bu dünyada da yarın öbür gün öbür dünyada hesap vereceğini ona öğretmediğiniz sürece siz yani hakim de olsanız, savcı da olsanız, avukat da olsanız, sanık da olsanız hiçbir şey fark etmiyor.
Şimdi bu eğer gerçekten vicdana ve akla uygun bir karar verilmediğinde
tabii
eninde sonunda Avrupa'dan dönüyor o karar. Dediğiniz gibi Bağdat'tan dönüyor dediniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Orada da bu sefer ülkemizin aleyhine oluşmuş bir oran çıkıyor bu.
Ben bu seneki karneyi açıklayayım, bir numara izine.
Evet.
2011 yılının bir numarası izni, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en çok insan hakları ihlali yapan, adil yargılanma hakkını ihlal eden ülkeyiz. Yani bu konudaki yine şeyimizi devam ettirdik. Yani
inadımızı.
İnadımızı ve kötü karnemizi devam ettirdik. Yıllardır bu durum devam ediyor. Rusya ile bir sene onlar geçiyorlar öne, bir sene biz geçiyoruz.
Evet.
Bu birinciliği paylaşıyoruz yani. İnsan hakları karnesindeki kötülüğü sürekli paylaşıyoruz yani.
Rusya'nın nüfusu bizden iki kat fazla.
Evet.
Biz tabii adil yargı programımızın gayesi de yani hukukun Türkiye'de adil yargılanmanın ve hukukun gelişimine bir katkı bulunmak.
Evet.
O gelişimi yapabilmek için mevcut eksiklikleri ortaya koyup yapıcı bir şekilde bunları konuşup fayda ortaya çıkartmaya
tabii
yöneliktir bizim niyetimiz ve konuşmalarımızdaki. O yüzden eksiklikleri dile getiriyoruz. Ama aynı zamanda yapıcı oluyoruz.
Evet.
Yani hukuka katkımız oluyor. Kimi zaman yargılanan olarak bu katkıda bulunabiliyoruz. Kimi zaman avukat olarak, hukukçu
tabii
olarak bu katkıda bulunabiliyoruz. Türkiye'de 12 yıldır yargılaması süren davalar var. Yani şimdi sadece Avrupa'da bu yıl hesabı bile adil yargılamayı aşamıyorsunuz. Yani dolayısıyla Yüksek yargının da tabii hakimlerimizin şartlarını dediğiniz gibi yani ekonomik, sosyal şartları, dosya...
Ama bu bahane yükü, olamaz.
Ha, bunları biz biliyoruz, zikrediyoruz. Şartların düzeltilmesi gerektiğini, dosya sayısının, yüklerin azaltılması gerektiğini ama yüksek yargıda da bu oranda yani ceza kurullarında, hukuk genel kurulunda, ceza genel kurulunda %50'sinin bozulması, evet. Yüksek yargıçların kararlarının burada tabii adaletin tesisinde yani bireysel olarak bir hakimin de karar verirken adil olması gerekiyor. Yani vicdanlı olması gerekiyor. Evet. Cesur olması da gerekiyor. Evet. Çünkü yani hakimimizi dışarıdan etkileyen etkenler de olabilir. Evet. Yani kendi ideolojik hayat görüşleri de olabilir. Dışarıdan da etkenler olabilir. Ki kamuya yansıyan bazı davaların olur. İddianamelerinde böyle şeylere rastladık. Yani hukukçuların üstünde bir takım oluşturulan baskılar olduğunu ve onların da o tahakküm sonucunda belli yönde karar verme zorunda bırakıldıklarını da görüyoruz. Tabii bu sonuçta bizlere de yansıyor. Yani yargılananlara,
topluma yansıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela mecellede hakimin vasıfları yazılı. Yani o günkü vasıflar bugün de geçerli. Evet. Birincisi ama bu programın temel amacı ve sizin zaten insanlıkta temel amacınız toplumun hukuka uygun, ahlaklı, değerli insanlarla bir yere varması değil mi? Onun için diyorum yani hukuk önce ailede başlayacak. Sonra eğitimde devam edecek. Sonra hayatın içine devam edecek. Yani efendim maaşımız az onun için olmaz. Öyle laf. Bir Yargıtay başkanımız ismi lazım değil. Hakim vicdanıyla cüzdanı arasında sıkışıyor falan gibi böyle kendince veciz, kafir cümle etti ama böyle şey olmaz. Parası az olabilir. Şartları zor ama siz vicdanınızı, aklınızı, insanınızı bir kenara bırakıyorsanız o kürsüde oturamazsınız. Oradan derhal ineceksiniz aşağıya. Yani ama maalesef Türkiye'de işte Türkiye'nin şartları gereği bunlara da çok fazla rastlıyoruz. Ama bunlara karşı da direnecek, mücadele edecek insanlarla bir yere gelecek bu iş.
Bir de şöyle
maaş az diye yani kesinlikle. Kaytarmak yok.
Evet yani maaşın az olmasına zaten o bilinçle talip oluyor bu insanlar. Şimdi yapılan işinde gerçekten bizim büyük saygımız var avukatlar olarak. Yani biz avukatız, Uğur Bey de avukat. Yapılan işe saygımız var. Gerçekten zor ve meşakkatli bir iş bu iş. Ama yani o maaş azlığı, sosyal şartların yetersizliği eski zamanla beri göre biraz düzeldi. Ama yine de o şartları bilerek o göreve talip oluyorlar. O göreve talip olacak milyonlarca insan olabilir başka
göreve. Güzel kardeşim. Yani öyle bir şey ki şimdi kürsüye çıkan hakimin ya da savcının ya da avukatın yani yargının üç ayağının maddi şartlara bakarak zaten bu işi yapamazsın. Her dava avukat olarak mesela bir kuruş da alsan önemli, bin kuruş da alsan önemli. Çünkü sen aldığın paraya göre iş yapan biri değilsin. Evet. Yani ne kadar para aldıysam o kadar mesela işte mobilya üretirim gibi değil. Parası ne olursa olsun o görevi üstlendin mi? Bir insan hakkını hukukunu üstlendin mi? Artık o geçti. Bedavaya da alırsın. Yani inandığın bir uğurda sonuna kadar mücadele de edersin. Ama tabii öncelikle şu çok önemli. Ben ısrarla kaçtır aynı şeyi söylüyorum şu konuştuğumuz süre içinde. Nitelikli insan olacak ki yaptığı işin önemine haiz onu düşünebilen bir insan olacak ki yaptığı işe özenecek ki ve yaptığı işin bugüne değil geleceğe dönük sonuçlar yaratacağını bilecek kadar titiz olacak ki bir iş arasın. Yani saat 4:30'da benim işim bitti deyip eve giden hakim, savcı, avukattan ne olur ki? Evet. Ben bugün beraber verdiğimiz hukuk mücadelesinin 50 yıl sonra bu topluma neler kazanacağını düşünerek bu mücadeleyi veriyorum. Biz zamanında yani bir şey talepleri yapıp onun mücadelesini, kavgasını verirken belki hiç yapmasak daha iyi olacaktı. İyi çocuklar diyeceklerdi. İyi avukat bak ne güzel. Hayır. Biz o çekişmelerle, o didişmelerle tabiri caizse o hukuk mücadeleleriyle hem kendi önümüzü açtık hem birilerinin önünü açtık. Türkiye her zaman söylüyorum siz de hatırlattınız. 90 gün gözaltı süresinden bugün 4 güne geldiyse maksimum o cici olmayan, iyi olmayan, direnen insanlar sayesinde geldi. Yani bir bedel ödeyerek geldi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunu daha nasıl ileri götürürüz? Daha adil yargıyı nasıl yaratırız? Yani hep söylüyoruz beraberce. Ne diyoruz? Ya bu kadar cihazları, ses, görüntü, kayıt cihazlarını kurdunuz. Bir de şimdi çalıştırın onları diyoruz. Avukatlar bunu söylemeye korkuyor. Hakim savcı ise aman zaten çalıştırmıyorum diyor. Yani çocukluğumuzda televizyon gibi evin örtü konur, evin reisi açardı. Şimdi bunları da değiştiriyoruz. Bazı davalar ve bazı insanlar bu O hakim olur, savcı olur, avukat ve özellikle müvekkiller, sanıklar ya da her kimse, onların inadı, inancı, hırsı, azmi, iyi yöndeki hırsı, azmi bir önünü açıyor. Biz yaptığımız mücadeleyle 12-13 yıldır Türk hukukunda inanılmaz önemli işlere imza attık ya. Yani sanıkla avukatın yan yana durması hayaldi. Arada 3 metre mesafede dururdu. Biz dedik yan yana duracağız. Niye? Savunma hakkı için duracağız dedik. Ya da işte kayıt altına alınsın dedik. Fantazi gibi geldi insanlara. Ama adaletin daha adil olması için. Hatta kendimiz için de değil, hakim ve savcının teminat altında olması için. Yani o kayıt mesela şimdi yaptıralım diye mücadele ediyoruz. Niye? Benim davam kayda alınsın da eve gidip seyredeyim diye değil ki. Sen orada o kürsüde daha adil bir yargılama yap. Sen de kendini güvence altına al. Sana da laf gelmesin. Seyreden desin ki helal olsun. Hukuka, hakka uygun yargılama yapmış insanlar desin diye istiyoruz şimdi onu. Ve göreceksiniz onu da başaracağız.
İnşallah.
Yani inşallah adil yargılama hakkı, adil yargılama ya da işte bizim mücadelemiz şahsımızla ilgili bir mücadele değil ki. Bizim sayemizde, ki kimsenin de bir şey beklemiyoruz yani, bir teşekkür, bir dua bile. Ama bizim sayemizde Türkiye'de insanlar bu yolları şimdi rahatlıkla kullanıyorlar. Cezaevine avukat saat 5'e 1 kaladan sonra giremezdi. 5'te de kapının önüne konurdu. Bakın gidin şimdi Türkiye'nin her yerinde 24 saat cezaevleri açık. İşkence. Sizler o kadar mücadele edip yıllar sonra bile olsa olayları ortaya çıkartıp mücadele ile o olayları yapanların yanına kar kalmayacağını gösterince insanlar şimdi gidiyorlar gözaltına nezaretlerde, o yıllardakiyle mukayese edilince kadar rahat bir şekilde bulunuyorlar.
Doğru.
İşte adil yargılamaya katkı vermek budur. Ha siz kelleyi koltuğu altına aldığınız için sizin gibi mücadeleye açık olan insanlarda da bizler birlikte bir şey yaptığımız için biz bundan keyif aldık, onur duyduk. Korkarak, yaltaklanarak, işte aman elinizi ayağınızı öpeyim diyerek ne adil yargılama olur ne adalet olur zaten. Ama Türk insanı korktuğu için çoğu haklı ya da haksız sebeplerle ya da şundan bundan, Türkiye'de böyle bir sistem bir türlü oturmuyor.
Şimdi dediğiniz doğru, kamera mesela İzmir'deki bir olaydan daha evvel evet. Bahsetmiştiniz. İşte kamu görevlilerinin olduğu yerde hani kamera davranış şekilleriyle. Şimdi mesela o kamuya yansıyınca herkesin konusu oluyor. Tabii. Ve yapılana vicdani ve insani ve hukuki bir tavır tabii geliştiriliyor. Şimdi 90'lı yılların sonlarında 2000'lerin başında bu Türkiye'de üstü örtülü, herkesin bildiği ama üstü örtülü bir şekilde özellikle işkence.
Sistematik işkence vardı. Gözaltına alınan kişilere 98 ile 2002 yılları arasında özellikle çok ağır şekilde işkenceler yapılıyordu. İnsan hakları ihlalleri yapılıyordu. Herkes bunu biliyordu ama kimse sesini çıkaramıyordu maalesef. Sesini çıkaranlara da avukatlara dahi çok kötü muameleler yapıyorlardı şubelerde özellikle. Yani o dönemin koşulları gerçekten insan hakları açısından korkunçtu yani. Yani Uğur Bey çok daha iyi bilir.
Sözünü kesmeyeyim, sonra söyleyeceğim çünkü.
Buyurun buyurun.
Şimdi güzel kardeşim, yani o kadar tabii mücadele edilip bir yere geldik ki bugün. Yani inşallah bizim açtığımız yoldan insan şimdi güle oynaya yürüyebiliyorlar. Yani gözaltına alınan insanlara hani birilerine hikaye gibi geliyor anlatıldığı vakit. Hadi canım olur mu öyle şey, abartıyorsunuz deniyor. Ya da yani bir doktor raporu bile olsa size ver. O günleri yaşayan insanlar, sanık, şüpheli ya da avukat olarak bizler biliyoruz oraları. Allah onlara yapanların yanında elbette kar kalmayacak. Yani evet, hak ettiği ceza neyse bu dünyada olmasa da öbür dünyada alacak. Yani kimse öyle gezemeyecek. Ama şu bir gerçek. Türkiye'de belli bir dönem, özellikle de işte 98-2002 arasında, yani oralara gidip de ben işkence görmedim diye çıkan insan ben tanımıyorum. Ama deniyor ki doktor raporunuz nerede? Rapor veren doktor mu vardı? O cesareti gösteren, şimdi ismini hatırlayamadım yanılıyorsam, bir tek bir bayan çıktı Beşiktaş'ta görevli, o zamanki adıyla DGM'de. Onu da aldılar, sonra ne oldu meçhul. Yani insanlar kendi hakkını koruyamıyor ki, onun hakkını koruyacak olan doktor korusun. Ya da hakimin huzuruna gidiyordu müvekkiller. Yani ya bu insan konuşurken de şimdi tüylendi ki adam açıyor gömleği, diyor ki bakın diyor bu izlerime, hakimi kapat üstünü diyor. Sen nasıl hakimsin? Sen nasıl yani o kürsüde oturuyorsun? Gel bakayım buraya. Bu nasıl oldu? Anlat. Bunu bir doktor çağıralım şimdi muayene et. Hayır. Buna canlı şahit bir değil, beş değil. İnsanlar yapılan işkence, yedi, dayağı, vücudunun harabiyetini orada göstermek için savcıya, hakime gidiyor. Ama onlar bile ilgilenmiyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet Savcısı kolluğun amiri. Kolluğun yaptığı eylemden, işlemden, işkenceden aslında sorumlu. O görmezden geliyor. İnsanlar zannediyor ki savcı benim de hakkımı koruyacak. Savcı kendi adamının hakkını koruyor. Dönüyor insan sorguya gittiyse, hakim olsa ya hakim be, hakim de aman aman. Niye? Çünkü onu tespit ederim. Onu tutanağa geçerim. Sonra benim başım belaya girer. Çünkü o devlet. Devlet de hakim bile mücadele etmeye o karanlık dönemde korktu. Sonra işte o mücadelelerle bugün bir yerlere şimdi gelin. Daha şimdi de başka türlü adil yargılanma hakları ihlal ediliyor. Ama gerçekten insan tüyler ürperticidir. İsmi burada söylerim de söylemeyeceğim. O insanların isminde ne olduğunu, cisminde ne olduğunu herkes biliyor.
Evet.
Hani inanın yani böyle yaptıkları yanına elbette kar kalmayacak ama şu andaki yargılamalarda bile hakimlerimiz efendim raporunuz yok ki diyorlar. İşte yani böyle bir de hani haklısınız ama en çok da ona kızıyorum. Haklısınız ama işte yani filan böyle. Ya haklıysak hakkımızı vereceksin.
Yani şimdi tabii biz şahsen ben yani bunun mağduru olarak yargılamanın içinde hani müşteki tarafında bulunarak işkencenin 99 o zamanki siyasi iradede hani bulunan bazı kişiler bakanlık yapmış
siyasi
bazı
irade kişilerin, çanak tutuyordu.
Evet yani buna zemin hazırlıyorlardı. Üstünü örtüyorlardı ve bu işkenceyi uygulayanlar da şimdi bakın yani günümüzün Sayın Başbakanının bile etrafındaki aile dostları, tanıdıkları yani onlar dahi o zamanda hatta emniyetin doktoru, kendi doktoru. Yani o kadar farklı işte minibüsçüler işte çok, derneği.
Çok güçlü bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili. Tufan Müngü'ydü yanlış hatırlamıyorsam o dönem. Ya Akbil ya da yani Albayrak'ın operasyonunda gözaltına alınmıştı. Kanlı gömleğiyle şeye çıkmıştı.
Adliye.
Basın toplantısına çıkmıştı.
Yani şunu söylemek istiyorum. Çok farklı toplumun kesimlerinden ayrı ayrı insanlar birbirlerini tanımayan, bilmeyen gelip aynı şekilde aynı insanların aynı yerde kendilerine işkence yaptıklarını yer, zaman, metot, şekil, insan olarak hepsini tarif ediyorlar. Hepsi birbiriyle tam örtüşen. Yani farklı. Bunun sistematik hale geldiği belli. Bakın yani ben bunu daha önceki programlarımızda bir tanesinde de ifade ettim ama yani ihtiyaç hissettiğim için tekrar söylüyorum. Çünkü Türkiye'de 60, 71, 80 bu dönemlerde cezaevlerine alınanlar veyahut belli özel mekan hazırlanıp orada işkence görenler bunların çoğu sonra milletvekili oldu. Bakın. Tabii. Çoğu devletin yöneticisi konumuna gelen insanlar oldu. Ve ünlü tanınan gazeteciler, televizyoncuların programlarında televizyonlara çıkıp orada nasıl işkence gördüklerini bir kişi değil, 10 kişi değil bakın yani kimler vardı, nerelerde, hangi işkenceler yapıldı bunlar eninde sonunda çıkıyor. Türk milletinin önüne geliyor. Evet. Ama 10 sene sonra ama 20 sene sonra. Yani karar vericiler o güne ait bir karar vermiyorlar. Tarihe ait bir karar veriyorlar. Ve o tarih en sonunda mutlaka televizyonda olsa bir yerde olsa karşılarına geliyor.
Aslında
o evraklarda özür dilerim imzaları olacak. Bakın. Diyecekler ki bu gerçekler yaşanmış ama hayır yoktu o işkence diye sizin altınızda imzanız var diye. Eninde sonunda yani bu toplum hafızası, kamu vicdanı bunu unutmaz, unutmuyor. Yani biz bunları yaşadığımız için bu bir gerçek. O yüzden işkence ayıbını hiçbir tolerans göstermeden cesurca, adilce yani karar vermek gerekir.
Cem Karış'ın bir şey söyleyecekti.
Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Aslında bunu önlemenin tek yolu yani karar vericilerin o kararı vermesi. Ortada bir işkence varsa polis, devlet memuru böyle bir şey yok yani. Yani normal bir hırsızlık yaptığı zaman onu nasıl içeri atıyorsunuz? Ya onun bir adı yok mu ceza kanunda? Var. Ya hırsızlık belli bir maddesi var. İşkencenin de bir maddesi var yani. O zaman ceza kanunda koymazsınız. Veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle kendinizi bağlı hissetmezsiniz. Diğer protokollerle kendinizi bağlı hissetmezsiniz. O zaman ayrı. O zaman Kongo ile aynı seviyeye gelirsiniz. Tabii. Ya bunu önlemenin yolu karar vericilerin mutlaka karar vermesi
çok
gerekiyor.
Çok basitçe söyleyeyim mi? Orta Çağ meşhur Engizisyon diye bir dönemi var. Engizisyon aslında Latince enkizisyon. Biz G olarak söyleyiş kolaylığı. Enkizisyon. Karşılığı Latince karşılığının tam Türkçesi soruşturma kelimesi. Yani engizisyon eşittir soruşturma demek. O gün soruşturmaları yapan bir savcı var. Karar veren bir de hakim var. Sanığın avukata ihtiyacı yok. Çünkü sanığın haklarını da devlet koruyor zaten. Hakim sanığın da haklarını koruyor. Yani sanığın da bir hakkı var. Ya itiraf edecek, itiraf edip suçunu, cezası ölüm, ya da zaten kabul etmezse devlet karar veriyor, yine infaz ediliyor. Şimdi Türkiye 60, 70, 80'li yıllarda sanığın gözaltı süresi içinde avukatının olmadığı dönemdir. Senin zaten hakkını koruyan bir savcı var kardeşim. Sen devletin güvencesindesin. Sana nasıl işkence yapılır? Devlet işkenceyi kabul etse o işkencenin yapan kişilerin bağlı olduğu savcıların hepsi, yani devlet zaten okkanın altına gidecek. Hakimler de öyle kolladılar. Benim devletin memurum iyidir. Geldik 90'lı yıllara. Avukatı işin içine katmaya başladık. Ama hala avukata diyoruz ki sen sadece gözaltındayken ara sıra gel, bir 10-15 dakika emniyetin uygun bir mahallesinde, işte odasında, iskemlenin üzerine görüş, git. Bir, iki de gel, ifade alma sırasında sadece otur, karışma hiçbir şeye. Ben ne yapacağım? Yani cenaze namazındaki cemaat gibi. Ben okusam da okumasam da, kılsam da kılmasam da seni zaten biz gömeceğiz diyorlar. Bir defa savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını Engizisyon'da da biz kabul etmiyorduk. 500 yıl önce. 2000'li yıllarda da hala Türkiye'de kabul etmiyoruz. Bugünkü soruşturmaların, o günkü Engizisyon'dan, o günkü soruşturmalardan ne farkı var? Bir farkı var. İşin içine avukatı da katıyoruz ama avukatın elini kolunu bağlayarak kattığımız için orada şüphelinin ya da ileride sanığın attığı imza onu ipe götürebilecek hale geliyor. Ben iddia makamı ile eşit şartlarda yarışmadığım sürece insan hakları ihlalleri bir defa sonuna kadar gidecek, bu bir. İki, devletin hafızası tabii çok zayıf. Zannediyor ki bunlar önüme çıkmayacak. Salim Başoğlu, yani 60'ta Menderes'e sakıtlar diyen Salim Başoğlu'nun o imzası sonra çıkmadı mı ortaya? Onun idam kararını verdiği kişiyi rahmetli Menderes sonra 1,5 milyon insan anıt mezara taşımadı mı? Ama maalesef bu gibi olaylar gününde kolay kolay cevabını görmüyor. Şimdi devletin bir refleksi var. Diyor ki benim memurum, benim polisim, benim hakim, savcım beni korumakla mükellef. Hayır. Aslında korunacak olan güçlünün karşısında güçsüzdür. Sanık şüpheli güçsüz olandır otoritenin karşısında. Ama biz onu korumuyoruz. Son olarak da bu konuyla ilgili bir şey söylemek isterim. Türkiye işkenceyi önlemek istiyorsa savunma hakkını gözaltı süresi içinde eşit ve adil biçimde kullanmak zorunda. Bizdeki şu andaki savunma hakkı hele CMK sisteminde devreye girdikten sonra adet yerini bulsun tarzındadır. Yapılan hukuksuzlukları meşrulaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Ve o nedenle de hak ihlalleri çok fazlalaşmıştır. Öncelikle gözaltı şartlarını, CMK'daki ifade alma şartlarını, soruşturma şartlarını değiştirmek lazım. Ama biz daha iyiye gidecek diye beklerken 2005 değişiklikleriyle daha da vahim sonuçlar çıktı. İşte gizli kararları, işte avukat ifadede hazır bulunur diyor 149. madde ama yönetmelik diyor ki 20. madde avukat ağzını açamaz diyor filan.
Şimdi tabii devleti yönetenlerin zihniyeti önemli olan. Mesela biz bir dönemin işte işkence yapı o zamanki yöneticilerinin zihniyetinin bir yansıması evet. olarak onları icra alıyordu. Şimdi devleti yöneten kişilerin zihniyle bakış açısıyla alakalı tabii söylediniz ve devletin içine çöreklenmiş bir çete olduğunu zamanın bir başbakanı açıkça söyledi. Tabii. Bakın yani o devletin kontrolünün dışında eskiden derin devlet denen, şimdi bazı yargılamalara tabi tutulmuş, belli başta hakikaten devletin, bürokrasisinin ve bir takım devletimizin kurumlarının içine sızmış, girmiş, orada görev yapan hakikaten belli bir çete mensuplarının, yani illegaliteyle iş yapan, hukuksuz işler yapan, insan canına kasteden, değil mi? Yani o faili bahsettiğiniz, faili meçhuller, şunlar bunlar, hep bir organizasyon işi. Tabii. Yani devletin de mağdur olduğu, devletin içine girmiş bir çete.
Tabii.
Evet ve hala da işte Türkiye o safrasını temizlemeye
kolay
çalışıyor
değil, tabii.
Şu anda. Yani bunu İtalya zamanında yaptı mesela değil mi? Şimdi temiz eller.
Bunu Türkiye'de yapacak ama biraz da tabii kendi adıma söylüyorum. Bazı konularda çok böyle infial ediyoruz ama bunlar kolay atılmıyor. Vücuda şimdi derler ya, bir kadeh alkol alın, bunu vücut 72 saatte falan atıyor. Vücudunuza girmiş bu derin devlet, işte ne devlet onu bilemem adını, ama Türkiye'de biz devletiz diyen, her şeyi biz yaparız, bizim dışımıza hiçbir şey yapamazsınız diyen bir kesim var. Bu sanayicisiyle, iş adamıyla, polisiyle, askeriyle, ne bileyim, bir çok derin örgütlenmiş, çok geniş örgütlenmiş. Bunu Türkiye söküp atacak. Bunu yaparken de çok ciddi engellerle de karşılaşıyor. Yani tabii bunlar da bir günde olmuyor ama burada bize cesur hakim savcılar lazım. Bunun bütün önü arkası cesur hakimler lazım her şeyden önce. Cesur savcılar lazım ama her şeyden önce de şu lazım. Hakim savcı kadar avukatın da adaletin oluşumunda eşit şartlarda görev yapması gerektiğine inanmak lazım. Çünkü Türkiye'deki adalet sistemi, ceza sistemi itham sistemidir. Evet. Yani bu sistem önce itham eder, sonra itham edilen kişi savunmasını yapar. Ama çağdaş hukuk artık öyle değil. İtham ve savunma sistemlerini eşit şartlarda yarıştırıyor. O eşit şartlarda yarışma ortamını sağlayamadığın sürece biz geçen yüzyılın itham sistemiyle hala, yani İtalyan ceza hukukunun sistemiyle hala yargılama yapmaya çalışmamızın sıkıntısını yaşıyoruz. Halbuki 2005 değişikliği sözde o Zanardelli kanununu, yani İtalyanların o faşist döneminin 1939-40'ların kanunu kaldırıp iddia ve savunma eşitleyip hakim önünde adil bir yarışma yapacaktı. Ama şu anda öyle yarışmıyoruz. Yani diyelim ki Allah korusun içimizden biri gözaltına alındığında avukatı geliyor diyor ki ya şurada şu delilimiz var toplayın. Toplayacak makam yok. Deniyor ki sen ileride mahkemeye anlatırsın. Yani soruşturma aşamasında ben hep onu diyorum, maçın iki yarısı gibi. Soruşturma ilk yarı, kovuşturma ikinci yarı, yani mahkeme kısmı. Ben ilk yarıda 5-0 mağlubum. Elim ayağım bağlı. Arkamdan bağlıyorsun. Gol atarsam offside diyorsun. Ben ne diyorsun? Saymıyorsun. Ondan sonra ben ikinci yarıya 5-0 mağlup çıkıyorum. Orada da hakim savcı birbirinin arkadaşı. Aynı lojmanda oturuyor. Aynı yemekhanede yemek yiyor. Çocukları aynı yerde okuyor. Ona güveniyor, size güvenmiyor. Yani dünya neresinde kaldı güzel kardeşim? Hakimle savcı aynı lojmanda. Hakimle savcı aynı otobüste. Siz yani iddiayla hüküm makamını birbirinden ayırmadığın sürece isteriniz kadar kanun yapın. Şimdi anayasa yapacağız diyorlar. Anayasa yap. Ne yaparsan yap. Hangi yasadan yaparsan yap. Olmaz. Çünkü kürsünün o tarafında bir kişi, bu tarafında iki kişi olması lazım. İddia ve savunma. Hakimle savcı kol kola, iddia ile hüküm. Savunma uzaktan el sallıyoruz biz onlara. Bir de utangaç böyle, yani çaktırmadan el sallıyoruz. Böyle şey olur mu? Sistemi hala inatla biz kurmamak için uğraşıyoruz. Onun için de ne yaparsan yap, kanun yap, tüzük yap, ne yaparsan olmayacak. Yani benim üzerinde yıllardır durduğum şey, avukat olarak mücadele ettiğim şey, yeni bir hak istemiyorum. Sadece rakibimle eşit şartlarda yarışmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim, yargılandığımız için hepimiz, yani bunu, yani dünya neresinde var savunmanın delillerini, iddianın toplaması? Eski kanunun ayıbıydı 152, yeni kanunun ayıbı 160. Evet. İddia makamı savunmanın da delillerini toplar diyor. Yani bu şeye benziyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş oynarken Fenerbahçe, ya sen bir tane de Beşiktaş için gol at lütfen kendine demek gibi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Eşit şartlarda hakim elinde düdük, aramızda duracak. Biz eşit şartlarda delillerimizi getireceğiz, toplayacağız. Böyle bir sistemin olmadığı yerden siz adaletli, adil bir hüküm çıkmasını bekliyorsunuz. Ben onun için diyorum, yani yeni binalar yapalım. İşte 1250 kişi daha alalım, personel alalım, bilgisayar, her şeyi alalım ama şunu yapmadığım sürece, şartları eşitlemediğim sürece hiç kimse oradan adil bir karar kolay kolay çıkartamaz. Çıkan kararlar da İşte yıllarca süren mücadeleler sonucunda, hak kayıpları sonucunda ortaya çıkıyor ki artık lehinize de bitse anlamı kalmıyor. Ben 12-13 yıl yargılandıktan sonra beraat etmişim neyime? Çünkü benim çektiğim ızdırabı, benim ailemin, benim arkadaşlarımın duyduğu ızdırabı hangisi geri getirip verecek? Onun için yani bunun temeline birkaç soru geri giderek, bir yarım saat geri giderek orada unuttuğum bir şey söyleyeyim. Dünyada bir de böyle doğrudan dolayı mezun olup kürsüye çıkan hakimlik sistemi kalmadı. Gel önce sen benimle beraber bu toplumun içinde bir koş, 5 sene, 10 sene. Bakın şimdi avukatlardan hakim alıyorlar bu dönem. Evet. Bence onlar kürsüye çıktıkları anda, dilerim tabii bazen yanıldığımız da oluyor ama çok daha iyi işler yapacaklardır. Çünkü kürsünün bu tarafını, avukatlığı, savunmayı, savunmanın zorluklarını görmeden oraya çıkıp oturmak o kadar doğru bir şey değil.
Evet.
Yani eşit diyeceğiz. Eşit şartlar altında yarışmayan takımların kayırılan daima şampiyon, öbürü de daima zaten onun arkasında kalan oluyor. Benim hep üzerinde durduğum bu.
Bir de böylesi durumun şöyle bir zararı oluyor. Ya o genç yaşta o insanı öyle bir makama mevkiye getirdiğiniz zaman baskıları çok açık hale getiriyorsunuz. Çünkü kişiliği, karakteri bile oturmamış oluyor. Yani düşünün 21 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında hakimlik, savcılık yaptırıyorsunuz o insana. Yani daha kişiliği, karakteri bile tam oturmamış. Dediği gibi Uğur Bey'in, yani Güneydoğu'nun, Doğu'nun ücra bir köşesine hakim olarak atıyorsunuz. Her türlü baskı, her türlü şey açık hale geliyor. Böyle bir şeyde yani adaletli bir karar çıkması da zaten düşünülemez. Yani ya dosyayla mı ilgilenecek, yoksa kendisine yapılan terkinlerle mi ilgilenecek? Telefonlarla mı ilgilenecek?
Ceyhun kardeşim, konuyu tabii bir noktada toparlamak için kendi adıma söyleyeyim. Genç yaşlıdan öte, yani biz ne hakim, yani sizde yaşı başı oldukça geçkin olduğu halde telefonla talimat alan, briefing alan insanlar da gördük.
Evet.
Yani daha doğrusu suyun akış şekline göre, hani bulunduğu kaba göre şekil alması gibi şekil alanlar da gördük. Önemli olan yani dirayetli, karakterli insan yaratmak diye başlamıyorsunuz.
Evet.
Ama en önemli şey, benim yine ustam onu derdi. Burhan Apaydın Bey, tekrar anmak nasip oldu sağ olsun. Avukat iyi ise yargı da iyidir. Türkiye'de avukatlığı o kadar ayağa, tabiri caizse yani aşağı çektiler ki avukat kalitesi düşünce yargının da kalitesi düşüyor. Şimdi bizim girdiğimiz davalara bakın. Biz bir davaya gireceğiz. Hakim savcı o dosyayı okumadan çıkacak. Mümkün değil. Bizim sayemizde hakim savcı da dosyayı da okuyor. Hukuku da öğreniyor. Kuralları da öğreniyor. Aman diyor, çünkü bunlar gelir. Bizimle yani girdikleri mücadelede biz sonra çok kötü duruma düşeriz diyor. Ama Türkiye'de öyle bir hal ki hakim savcı oraya avukat mı gelmiş, biri mi gelmiş, yani hiç kimse mi, fark etmiyor. İşte önemli olan avukatı iyi yetiştirmek. Yani vatandaşın adalete erişimindeki tek aracı avukat. Avukatı iyi yetiştirmek ve ona eşit şartlarda adalette yarışma ortamını yaratmak. Onları sağladığın zaman istesen de istemesen de çok daha adil sonuçlara varma imkanı olacak. Ha bir şey daha var. Türkiye'de son yıllarda, özellikle 20-30 yılda medya insanları çok etkileyen bir faktör haline geldi. Yani görsel olarak, yazılı olarak, her şekilde. Her türlü program yapılır mı? Ben onun için davet ettiniz, hemen gelirim dedim. Hiç hukuk programı yapılmıyor.
Evet, maalesef.
İnsanlara hakları hiç anlatılmıyor. Yani her türlü altyazı günde 1000 defa geçiyor. Ay mesela bir altyazı, ey vatandaş, gözaltına alındığından da derhal avukat isteme hakkım vardır diye yazmıyor. Vatandaş bunun haberinde değil. Hani biz zannetmeyelim çevremizdeki insanlar hukuku biliyor diye, bütün 74 küsur olmuşuz, o kadar insan da hukuku biliyor diye. Ya da işte ey vatandaş, başın sıkışırsa derhal baroya müracaat et, baro sana avukat tayin edecektir diye bir kere olsun bir yazı geçtiğini ben Türkiye'de görmedim.
Evet.
Yani insanlara yemek programı yapıyoruz, şarkıcı programı, yarışma programı, işte filmler, diziler, bilmem ne, binlerce şey yapılıyor ama hukukla ilgili günde 5 dakika, onu da birer dakikaya böl, saat başı ver, bir cümle söylenmiyor. O nedenle yani bakın şurada bizim bu konuşmamızdan dolayı bizi izleyen insanlardan inşallah bir kişi bile etkilense biz hukuk adına iyi bir şey yapmış oluyoruz. Şimdi evet. O nedenle Türk insanının her şeyi öğrenmesi istenir ama hukukla asla ilgisi olmasın. Hukuku hiç öğrenmesin, hakkı hukuku nedir onu da bilmesin ki biz İster ticaret hukukunda, ister ceza hukukunda atlarımızı oynatmaya, koşturmaya devam edelim. İşte bundan kurtulmak için de insanlara işte biz duruşma salonlarında, sokaklarda, yan yana geldiğimizde hukukla ilgili birer kelime öğretmeye çalışıyoruz. Ve eminim ki bizim duruşmalarımıza gelen insanlar bile sadece seyrederek birçok avukattan, hakim, savcıdan daha çok tahminim hukuku da öğreniyorlar. O nedenle yani ben mesela bu davalarda sizlerle birlikte olduğum vakit acayip mutlu oldum, keyif aldım. Ve inanın ben de kendimi geliştirdim. Çünkü biliyorum ki benim vekilim, benim dostum, kardeşim benim kadar bu işe gönül vermiş bir insan. O zaman o işe daha da bir özeniyorsun. Çünkü genelde Türkiye'de insanlar adalet aramıyorlar. Adil yargı aramıyorlar. Kendi taleplerini karşılayacak adalet istiyorlar. Adil yargının Türkiye'de, adaletli yargılamanın Türkiye'de yerleşmesinin temelinde de biraz o yatar. Benim için verilen karar eğer menfaatimi tatmin ediyorsa, örneğin kaçak inşaatım var ama mahkeme davayı lehime bitirdi, çok güzel. Ama kaçak inşaatım var, yık dedi, çok kötü. İşte adalet anlayışı kişisel taleplerin karşılanmasından çıkıp topluma dönük, yıllara dönük, geleceğe dönük ama bugün benim aleyhime bile olsa bunu sindirebiliyorsanız işte ne ala, işte dönüp en başa önce ailede insan yetiştireceğiz. Sonra iyi eğiteceğiz. Sonra iyi hukukçu yetiştireceğiz. İnsanlara bir de tabii sadece yani bu dünyadaki hukuk kurallarını değil aynı zamanda yarın öbür gün bunun bir hesabı olduğunda yani müvekkilinin hakkını almak için karşısındakinin tabiri caizse canını almayı bir hukukçuluk olarak gören, bunu kendine sindiren insanlardan da olmamaya gayret ederek bir şeyler yapmaya çalışacağız.
Efendim lütfettiniz, şeref verdiniz. Programımıza çok önemli, güzel katkılarda bulundunuz. Teşekkür ederiz. Efendim Sayın Uğur Poyraz'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Adil Yargı programımızın sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olmak umuduyla hayırlı günler.